Ayrım 30. Körlük. José Saramago, sayfa 324. 16. İki gün sonra doktor, "Muayenehanem ne hale geldi görmek isterdim," dedi. "Şu an için o da ben de bir işe yaramıyoruz. Günün birinde bakarsınız insanlar yeniden görmeye başlar. Onun için aygıtların orada onları beklemesi gerek. Ne zaman istersen gidip bakarız," dedi karısı. "İstersen hemen gidelim. Sizin için bir sakıncası yoksa bu gezintiden benim evime de şöyle bir uğramak için yararlanabiliriz," dedi koyu renk gözlüklü genç kız. "Annemle babamın dönmüş olabileceğini düşündüğüm için vicdanımı rahatlatmak istiyorum." "Sana da uğrarız," dedi doktorun karısı. Evleri dolaşma gezisine başka katılmak isteyen olmadı. Birinci körle karısı evlerinin durumunu biliyorlardı. Gözü siyah bantlı yaşlı adam da gelmek istemedi ama başka nedenlerle. Şehla çocuğa gelince oturduğu sokağın adını hala anımsamıyordu. Hava açıktı. Yağmurlu havalar artık geçmiş gibiydi. Fazla parlak olmamakla birlikte güneş kendini insanın cildinde duyumsatmaya başlıyordu. Yaz sıcakları bastırdığında her yerde kokmaya, çürümeye başlayan bu çöplerle, hayvan leşleriyle, belki de insan cesetleriyle evlerinde ölüp bitmiş insanlar vardır mutlaka. "Ne yapacağız bilmiyorum," dedi doktor. "Bütün kötülük bir düzen kuramamış olmamızdan kaynaklanıyor. Her binada, her sokakta, her semtte bir düzen kurulması gerek. Bir hükümet gerek," dedi karısı. "Bir düzen. Beden de belirli düzeni olan bir yapı. Bu düzeni koruduğu sürece hayatta kalıyor. Ölüme gelince bu, düzenin bozulmasını getirdiği sonuçtan başka bir şey değil. Bir körler toplumu yaşamını sürdürebilmek için nasıl bir düzen kurabilir? Örgütlenerek, örgütlenmek bir bakıma görmeye başlamak demektir. Haklısın, kuşkusuz ama yaşadığımız bu körlük deneyimi bize yalnızca ölüm ve sefalet getirdi. Gözlerim, senin muayenehanen gibi hiçbir işe yaramadı. Yaramaz olur mu? Biz senin gözlerin sayesinde hayatta kaldık," dedi koyu renk gözlüklü genç kız. "Benim gözlerim görmeseydi de hayatta kalırdık. Çevremiz yaşayan körlerle dolu. Ben hepimiz sonunda öleceğiz diyorum. Bu yalnızca bir zaman sorunu." "Ölüm her zaman bir zaman sorunu olmuştur," dedi doktor. "Ama insanın yalnızca kör olduğu için ölmesi ölümlerin en kötüsü. Hastalandığımız, kazaya uğradığımız için ya da bir rastlantı sonucu ölüyoruz. Şimdi bir de kör olduğumuz için öleceğiz. Yani demek istediğim körlükten ve kanserden, körlükten ve veremden, körlükten ve AIDS'ten, körlükten ve kalp krizinden öleceğiz. Hastalıklar insandan insana değişebilir ama şu anda bizi tam anlamıyla öldüren yalnızca körlük. Ölümsüz değiliz, ölümden kaçamayız ama hiç olmazsa kör olmaktan kaçınmalıyız," dedi doktorun karısı. "Nasıl kaçınabiliriz? Körlüğümüz somut ve gerçek," dedi doktor. "Ben öyle olduğundan o kadar emin değilim," dedi karısı. "Ben de öyle," dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Kapıyı zorlamaları gerekmedi. Normal bir kapıyı açar gibi açtılar. Anahtar doktorun anahtarlığında duruyordu. Karantinayı almak üzere geldiklerinde evde bırakmıştı. "İşte bekleme salonu," dedi doktorun karısı. "Beklediğim salon," dedi koyu renk gözlüklü genç kız. "Düş sürüyor ama bu düşün hangi düş olduğunu bilemiyorum. O gün burada kör olduğumu düşlediğim düş mü? Yoksa öteden beri kör olduğumu ve buraya hiç körlük riski taşımayan bir göz yangısını tedavi etmek için geldiğimi düşlediğim düş mü?" "Karantina bir düş değildi," dedi doktorun karısı. "Hayır, değildi. Orada ırzıma geçirmesinin bir düş olmaması gibi. Ne de bir erkeği bıçaklamanın." "Beni muayene odama götür. Kendim de gidebilirim ama sen götür," dedi doktor. Odanın kapısı açıktı. Doktorun karısı, "Her şey alt üst olmuş," dedi. "Yerlerde kağıtlar var. İçine hastaların fişlerini koyduğun dolap çekmeceleri götürülmüş. Bakanlığın adamlarıdır. Aramakla zaman yitirmemek için böyle yapmışlardır." "Olabilir. Peki ya aygıtlar? İlk bakışta sağlam görünüyor. En azından onları kurtardık," dedi doktor. Tek başına kollarını öne uzatarak ilerledi. İçinde merceklerin bulunduğu kutuya, muayene aygıtına, masasına dokundu. Sonra koyu renk gözlüklü genç kıza, "Bir düş görmüş olduğunu söylediğinde ne demek istediğini anladım," dedi. Masasına oturdu. Ellerini üzerine toz kaplamış cam tepsinin üzerine koydu. Sonra hüzünlü ve ironik bir gülümsemeyle önünde duran bir insanla konuşuyormuş gibi, doktor, çok üzgünüm ama sizin vakanızı iyileştirecek bir yöntem henüz bulunamadı." O eski özlü söze, "Başa gelen çekilir. Sözüne bel bağlamaktan başka çareniz yok," dedi. "Bize acı çektirme," dedi karısı. Bağışla beni, sen de bağışla. Vaktiyle mucizeler yaratılmış olan bir yerde bulunuyoruz. Oysa şimdi o mucizelerin kanıtlarının bile yerinde yerler esiyor. Belge olarak ne varsa alıp götürmüşler. Bizim kendi ölçeğimizde gerçekleştirebileceğimiz tek mucize, yaşamayı sürdürmektir, dedi karısı. Şu kırılgan yaşamımızı kırılganlığıyla korumaktır ve buna her doğan gün yeniden başlamaktır. Kör olan gözlerimiz değil de yaşamın kendisiymiş gibi. Ne yöne gideceğini bilemeyen o imiş gibi. Belki de gerçek budur. Ne yöne gideceğini gerçekten bilemiyordur. Belki de bize aklımızı bağışladıktan sonra kendini bizim ellerimize teslim etmiştir. Oysa bizim onu ne hale getirdiğimize bir bakın. Sen de bizim gibi körmüşsün gibi konuşuyorsun, dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Bu bir bakıma doğru. Beni kör eden sizin körlüğünüz. Gözleri görenlerin sayısı daha çok olsaydı belki ben de daha iyi görmeye başlardım. Kendini kimin tarafından çağrıldığını ve orada neyi açıklayacağını bilmediğin bir mahkeme karşısına çıkmaya hazırlanan bir tanık gibi görmüyorsundur umarım, dedi doktor. Zaman tükeniyor, çürümüşlük yayılıyor, hastalıklar kapıları açık bulup içeri dalıyor, su tükeniyor, yiyecekler zehre dönüştü. İşte size yapacağım ilk açıklama, dedi doktorun karısı. Ya ikincisi, diye sordu koyu renk gözlüklü genç kız. Gözlerimizi açalım. Bunu yapamayız çünkü körüz, dedi doktor. Körlerin en körünün artık görmek istemeyen kör olduğunu söylersek çok büyük bir gerçeği dile getirmiş oluruz. Ben görmek istiyorum, dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Göreceksin, ne var ki görmek istediğin için değil, bundan böyle körlerin en körü olmayacağın için göreceksin. Aradaki tek fark bu olacak. Gidelim artık, burada görülecek bir şey yok, dedi doktor. Koyu renk gözlüklü kızın evine giderken bir grup körün onlara bir şeyler anlatan bir başka kör grubunun dinlediği bir meydandan geçtiler. İlk bakışta iki grup da kör izlerimi bırakmıyordu. Konuşanlar başlarını dinleyenleri ısrarla çevirmiş, dinleyenler de aynı biçimde başlarını konuşanlara dikkatle çevirmişti. Bu meydanda dünyanın sonunun geldiği ilan ediliyordu. Günahlarımızın cezasını çekerek huzura kavuşacağımız söyleniyor, yedinci günden, meleklerin yeryüzüne ineceğinden, evrenin parçalanıp dağılacağından, güneşin söneceğinden, kabile zihniyetinden, adam otunun öz suyundan, kaplanın çevresine yaydığı kokudan, maymunun erdeminden, rüzgarın disiplininden, ay dedenin kokusundan, karanlıkların çağrısından, şeytan kovma ayinlerin gücünden, topuğun bıraktığı izden, gülün çarmıha gerilmesinden, akkanın saflığından, kara kedinin kanından, gölgelerin uyuşukluğundan, bataklıkların başkaldırısından, yamyamlığın mantığından, acısız iğdiş etme yönteminden, göksel dövme yapımından, gönüllü körlükten, iç bükey, dış bükey, düz, dikey, yatık, yoğun, yayınık, yırtıcı düşünceden, ses tellerinin alınmasından, sözün ölümünden söz ediliyordu. Burada kimse örgütlenmekten söz etmiyor, dedi doktorun karısı kocasına. Belki bir başka meydandan söz ediliyordur, diye yanıt verdi adam. Yollarına devam ettiler. Biraz uzaklaşmışlardı ki doktorun karısı, sokaklarda normalde rastladığımızdan daha çok ölü var, dedi. Direncimiz tükenme noktasına geldi. Zaman tükeniyor, su bitiyor, hastalıklar çoğalıyor, yiyecekler zehre dönüşüyor. Bunları biraz önce söyleyen sendin, diye anımsattı doktor. Annemle babam belki de bu ölülerin arasında, dedi koyu renk gözlüklü genç kız ve ben onları göremeden yanlarından geçip gidiyorum. Ölülerin yanından onları görmeden geçip gitmek insanlığın çok eski bir alışkanlığıdır, dedi doktorun karısı. Koyu renk gözlüklü genç kızın oturduğu sokakta algıladıkları terk edilmişlik havası öncekinden daha fazlaydı. Kapının önünde bir kadın bedeni vardı, ölüydü. Serseri serseri dolaşan hayvanlar tarafından yarı yarıya parçalanmıştı. Gözyaşı yalayan köpek, iyi ki bizimle gelmedi, dişlerini bu bedene geçirmesini engellemek gerekecekti. Birinci katta oturan komşu bu, dedi doktorun karısı. Kim, nerede, diye sordu kocası. Hemen şurada, birinci kattaki komşu. Kokusu burnumuza geliyor. Zavallıcık, dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Sokağa neden çıktı ki? Evinden dışarı hiç çıkmıyordu. Belki ölümün yaklaştığını duyumsamıştı. Evde yalnız başına kalıp çürüme düşüncesini kaldıramamıştır belki de, dedi doktor. Artık kendi evime giremem. Anahtarım yok. Annemle babam dönmüşlerdir belki. Seni yukarıda bekliyorlardır, dedi doktor. Buna inanmıyorum. İnanmamakta haklısın, dedi doktorun karısı. Anahtarlar burada. Kadının yerde yarı açık duran cansız elinin içinde ışıl ışıl parlayan anahtarlar vardı. Belki de kendi anahtarlarıdır, dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Sanmıyorum. Ölmeye geldiği bir yere anahtarlarını da getirmesi için hiçbir neden olamaz. Ama ben o anahtarları göremem ki, körüm. Ya o anahtarları benim evime girebilmem için getirmişse? Anahtarları yanına aldığında aklından neler geçtiğini bilemeyiz. Günün birinde senin yeniden göreceğini düşünmüştür belki. Burada olduğumuz sırada pek doğal sayılmayacak kadar kolay hareket etmemizden kuşkulanmıştır belki de. Benim merdivenlerin çok karanlık olduğunu, neredeyse hiçbir şeyin seçilemediği bir şey göremediğimi söylediğimi duymuştur ya da bunların hiçbiri geçerli değildir. Kadıncağız bunadığı için sanılar görmeye başlamış, aklını yitirdiğinden anahtarlarını sana vermek onda saplantı haline gelmiştir. Bildiğimiz tek şey var, o da adımını binadan dışarı atar atmaz düşüp öldü. Doktorun karısı anahtarları kadının elinden alıp koyu renk gözlüklü genç kıza verdi ve sordu. Şimdi ne yapıyoruz? Onu burada böyle bırakıyor muyuz? Sokağa gömemez miyiz onu? Döşeme taşlarını sökecek bir şey yok yanımızda diye yanıt verdi doktor. Sebze bahçesi var. Bu durumda onu ikinci kata kadar çıkarıp yangın merdiveninden aşağı indirmemiz gerekir. Oraya götürmenin tek yolu bu. Bunu yapabilecek kadar gücümüz var mı? Diye sordu koyu renk gözlüklü genç kız. Sorun bunu yapabilecek gücümüzün olup olmadığını bilmek değil. Onu burada bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız? Buna karar vermek. Hayır, bırakmayacağız dedi doktor. Öyleyse o gücü kendimizde buluruz. Gerçekten de o gücü kendilerinde buldular. Ne var ki cesedi merdivenlerden çıkarıp indirirken canları çıktı. Ağır olduğu için değil, kadın zaten doğuştan ufak tefekti. Bedenin bir bölümünü kedilerle köpekleri kaptırdığından şimdi daha da küçülmüştü. Dolayısıyla zorluk ağır oluşundan kaynaklanmıyordu. Bedeni kas katı kesilmişti. Daracık merdivenlerde bu bedeni döndürmekte zorlanıyorlardı. Kısa bir mesafe çıkmalarına karşın 4 kez dinlenmek zorunda kaldılar. Çıkardıkları gürültü de konuşma sesleri de kokuşmaya başlamış bedenden çıkan koku da binada oturan öteki insanların evlerinden dışarı çıkmasına neden olmadı. Ben de böyle düşünmüştüm. Annemle babam eve dönmemişler, dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Sonunda kapıya ulaştıklarında bitkin haldeydiler. Oysa yangın merdivenine varmak için evi arkaya doğru baştan başa geçmeleri gerekiyordu. Ne var ki azizler yardıma koştu. Aşağı inerken güçlü kuvvetli birer insan oluverdiler. Yükleri onlara daha hafif geldi. Köşeleri daha kolay döndüler. Çünkü merdiven açık hava merdiveniydi. Dikkat ettikleri tek şey zavallı kadının cesedini ellerinden düşürmemekti. Düşürecek olsalar da bütün kemikleri dağılırdı. Tabii çekeceği acılar da cabası. Öldükten sonra çekilen acılar daha da katlanılmazdır. Sebze bahçesi balta girmemiş bir ormanı andırıyordu. Son yağmurlar otların ve rüzgarın ektiği yabani bitkilerin bollaşıp büyümesine yol açmıştı. Bahçede zıplayıp duran tavşanlar taze ottan yoksun kalmayacaktı. Tavuklara gelince onlar kurak mevsimde de başlarının çaresine bakabilirdi. Yere oturmuşlardı. Soluk soluğa kalmışlar, tükenmişlerdi. Yanlarında yatan doktorun karısının tavukları ve tavşanları kovarak koruduğu ceset de onlar gibi dinleniyordu. Burunlarını titreştirip duran tavşanlarınki yalnızca meraktı. Oysa gagalarını süngü gibi uzatmış tavuklar her şeye hazır bekliyorlardı. Doktorun karısı sokağa çıkmadan önce tavşanların kafesini açmayı düşünmüş, tavşanların açlıktan ölmesini istememiş. Zor olan insanlarla birlikte yaşamak değil, dedi doktor. Onları anlamak. Koyu renk gözlüklü genç kız bir tutam otla ellerini temizliyordu. Ellerinin kirlenmesi onun hatasıydı. Ölüyü tutulmaması gereken bir yerinden tutmuştu. Gözleri görmeyince insanın başına böyle şeyler geliyordu işte. Doktor, bize bir de kazma ya da bel gerek dedi. Bu sözlerde durmaksızın dönüp dolaşıp geri gelen tek özgün şeyin sözcükler olduğunu gözleyebilirsiniz. Aynı sözcükler, aynı şeyi anlatmak için dönüp gelmişti. Önce araba çalan adam için, şimdi ise anahtarları geri veren yaşlı kadın için, ikisi de gömüldükten sonra hangi cümlenin, hangi insan için kullanıldığını kimse ayırt edemeyecek. Bu iki gömme olayının anısını belleklerinde koruyanların dışında tabii. Doktorun karısı temiz bir çarşaf bulmak için koyu renk gözlüklü genç kızın evine çıkmıştı. En az kirlenmiş çarşafı seçmek zorunda kaldı. Geri döndüğünde tavuklar bayram ediyordu. Oysa tavşanlar taze otları kemirmekle yetiniyordu. Ceset sarılıp sarmalandıktan sonra kadın çevrede kazma ya da bel aramaya başladı. İçinde başka aletlerin de bulunduğu bir kulübede ikisini birden buldu. Bu işi ben yapacağım dedi. Toprak nemli, kazması kolay. Siz dinlenin. Toprağın kazma ile sürekli kesmek zorunda kalınan köklerin bulunmadığı bir yerini seçti. Bu işin de o kadar kolay olduğunu sanmayın. Kökler akıllıdır. Giyotin gibi inen kazma darbeleriyle kesilmekten kurtulmak için toprağın yumuşaklığından yararlanıp esnedikçe esner her biri. Ne doktorun karısı, ne kocası, ne de koyu renk gözlüklü genç kız çevredeki balkonlarda körlerin belirdiğini fark etti. İlk işiyle meşgul olduğundan, ötekiler de gözleri bir şeye yaramadığından çok kalabalık değillerdi. Her balkonda da yoktu. Kazma sesini duymuşlardı kuşkusuz. Toprak, yumuşak ve gevşek de olsa kaçınılmaz olarak ses çıkıyordu. Ayrıca kazmanın ucu göze görünmeyen küçük bir taşa rastladığında çın çın ötüyordu. Akıp gidiverecek hayaletler gibi dikilip duran kadın ve erkekli hayaletler belirmişti sanki her balkonda. Yalnızca basit merak yüzünden, vaktiyle nasıl gömüldüklerini anımsamak amacıyla gömme törenine katılan hayaletler gibiydiler. Doktorun karısı onları sonunda çukuru kazıp bitirdikten sonra ağrıyan belini doğrultup alnında biriken terleri koluyla sildiğinde fark etti. Ve içinden yükselen dayanılmaz bir itkiyle hiç düşünmeden o körlere, aynı zamanda da dünyanın bütün körlerine bağırdı. Yeniden ayağa dikilecek, dikkatinizi çekerim, dirilecek demedi. Sözlükler bu iki sözcüğü eş anlamlı gibi gösterse de anlam farkı taşıdıkları açık. Körler korkup evlerine çekildiler. Böyle bir açıklamayı anlamak için hazır olmadıkları bir yana bu sözlerin neden söylendiğini anlamamışlardı. Biraz önceki meydanda yapılan büyülü açıklamaları o listeyi tamamlamak için peygamber devesinin başı ile akrebin intiharı deyişlerini de eklemek gerekiyordu. Dinlemeye falan gittikleri yoktu. Bu açıkça belli oluyordu. Doktor sordu. Yeniden ayağa dikilecek dedin. Neden? Kime seslendin? Balkonlara çıkmış körleri. Beni korkuttular. Kuşkusuz ben de onları korkuttum. Ama neden o sözcükleri kullandın? Bilmiyorum. Aklıma öyle geldi. Ben de söyledim. Demin geçtiğimiz meydanda bir de gidip dua edersen her şey tamam olacak. Evet, bir vaaz vermeliyim. Tavşanın dişi ve tavuğun gagası hakkında. Şimdi gelin de bana yardım edin şuradan. Tamam, ayaklarından tut. Ben yandan kaldıracağım. Dikkat, çukurun içine kayma. Tamam. İşte böyle. Yavaş yavaş in. Biraz daha, biraz daha. Tavuklar gagalamasın diye derince bir çukur kazdım. Gagalamaya başlayınca nereye kadar inecekleri belli olmaz. Tamam, oldu. Çok iyi. Çukuru doldurmak için beli kullandı. Toprağı iyice bastırdı. Toprak toprağa döndüğünde oluşan kabarıklığı düzenledi. Yaşamı boyunca bu işle uğraşmıştı sanki. Sonunda bahçenin bir köşesinde yetişmiş gül ağacından bir dal kopararak bastırılmış dikdörtgen biçimi toprağın başucuna daldırdı. Yeniden ayağa dikilecek diye yineledi koyu renk gözlüklü genç kız. Soru sorar gibi. Bu değil diye karşılık verdi doktorun karısı. Aslında hayatta olanların hep birlikte ayağa kalkmaları gerek ama bunu yapmıyorlar. Biz şimdiden yarı yarıya ölüyüz dedi doktor. Hayır, yarı yarıya canlıyız diye karşılık verdi karısı. Kazma ile beli götürüp kulübeye koydu. Her şeyin düzenli olup olmadığını görmek için bahçeye bir göz attı. Hangi düzen diye sordu kendi kendine. Kendi sorusuna kendisi yanıt verdi. Tavuklarla tavşanlar birbirlerini yerken ölülerin kendi yerinde, canlıların kendi yerinde olmasını isteyen düzen. Annemle babama bir işaret, bir belirti bırakmak isterdim, dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Benim hayatta olduğumu anlasınlar diye. Umudunu kırmak istemem ama, dedi doktor, bırakacağım belirtiyi fark edebilmeleri için önce evlerine dönmeleri gerek. Buysa zayıf bir olasılık. Şunu düşün ki, bize yardım eden biri olmasaydı hiçbir zaman buraya gelemezdik. Haklısınız. Hayatta olup olmadıklarını bile bilmiyorum. Ama ne olursa olsun onlara bir işaret bırakmazsam, onları terk etmişim duygusuna kapılacağım. Ne gibi bir işaret olacak bu? Diye sordu doktorun karısı. Elleriyle dokunduklarında anlayacakları bir şey dedi koyu renk gözlüklü genç kız. İşin kötü yanı, üzerimde eskiye ait hiçbir şey taşımıyorum. Doktorun karısı ona bakıyordu. Genç kız yangın merdiveni ilk basamağına oturmuş, ellerini dizlerinin üzerine bırakmıştı. Yüzünde sıkıntılı bir ifade vardı. Dağınık saçları omuzlarının üzerine düşmüştü. Onların ne işaret bırakacağını ben biliyorum dedi doktorun karısı. Merdiveni çabucak çıktı, eve girdi. Elinde ip ve makas geri geldi. Nasıl bir işaret düşünüyorsun dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Bu arada doktorun karısı makasla saçlarından bir tutam kesiyordu. Annenle baban geri gelirse kapının tokmağında asılı duran bir tutam saç bulacak. Bu saç tutamı kızlarının saçından başka kimin olabilir ki? Ağlama isteği uyandırıyorsun içimde dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Öyle dedi ve öyle yaptı. Başını dizlerine çapraz uzattı, kollarının üzerine koyarak içini dolduran yüzünün dolu dizgin boşalmasına izin verdi. Özlemlerini ve pişmanlıklarını ağlıyordu. Doktorun karısının bu incelik dolu hareketin içinde uyandırdığı heyecan da onu ağlatan. Sonra o noktaya onu hangi yolların getirdiğini bilmeden aynı zamanda birinci kattaki yaşlı kadına, o çiğ et yiyicisine, evinin anahtarlarını ona cansız zehire veren o korkunç büyücüye de ağladığını fark etti. Bunun üzerine doktorun karısı, "Ne tuhaf bir dönem yaşıyoruz. Her şeyin düzeni tersine döndü," dedi. "Çoğu zaman ölümü anlatan bir simge, şu anda birinin hayatta olduğunu belirtiyor. Böyle küçük mucizeleri yaratan eller olduğu gibi, daha büyük mucizeler yaratan eller de var," dedi doktor. "Zorunluluklar insana mucizeler yarattırır sevgilim," dedi karısı. "Yeteri kadar felsefe yaptık. Keramet yumurtlamayı bırakıp birbirimize el verelim ve yaşamaya doğru yol alalım." Koyu renk gözlüklü genç kız, saçından kesilmiş tutamı kendi elleriyle kapının tokmağına astı. "Annemle babamın bunu bulacaklarına inanıyor musun?" dedi. "Kapı tokmağı bir evin ileri uzanmış elidir," diye yanıt verdi doktorun karısı. Ve bu etkili sözlerden sonra, "Böyle dememiz gerekiyor." Ziyaretin sona erdiğine karar verdiler. O gece yine kitap okundu. Tek eğlenceleri buydu. Doktorun, örneğin, amatör bir kemancı olmaması ne kötüydü. Öyle olsaydı 5. kattan kim bilir ne tatlı nameler dökülürdü. Bunu kıskanan komşular, "Bu insanlar," derlerdi, "ya paşa gibi yaşıyorlar ya da başkalarının dertleriyle alay ederek kendi dertlerinden kurtulduklarını sanacak kadar bilinçsiz kimseler." Oysa şimdi sözcüklerin müziğinden başka müzik yok. Sözcüklerse, özellikle kitaplarda yer alan sözcükler kendilerini kolay ele vermezler. Binada oturan bir insan merak edip kapıyı dinleyecek olsa, tek kişinin ağzından dökülen ve uzayıp giden bir mırıltı duyar. Sonsuza kadar uzayabilecek bir ses ağıdır bu. Çünkü dünyadaki kitaplar hepsi bir araya getirilecek olsa, sonsuz sayıdadır. Hani evren için sonsuz diyorlar ya, öyle. Okuma gecenin geç vaktinde sona erdiğinde, gözü siyah bantlı yaşlı adam, "İşte varlık olarak indirgendiğimiz durum," dedi. "Bize okunan şeyi dinliyoruz. Ben bu durumdan yakınmıyorum. Sonsuza kadar böyle kalabilirim," dedi koyu renk gözlüklü genç kız. "Ben de yakınmıyorum. Artık yalnızca bu işe yarayabildiğimizi düşünüyorum. Bizden önce var olmuş bir insanlığın öyküsünü dinliyoruz. Bunu da içimizde gözleri hala gören biri olmasına borçluyuz. Bunlar gören son gözler herhalde. Günün birinde bu gözler de sönecek olursa, bunu düşünmek bile istemiyorum, bizi o insanlığa bağlayan çizgi kopmuş olacak. Uzay boşluğunda birbirimizden uzaklaşıyor gibi olacağız. Bir daha birleşmemek üzere. Dolayısıyla o insanlığı oluşturanlar da bizim gibi körleşecek. Ben umudumu elimden geldiği sürece koruyacağım," dedi koyu renk gözlüklü genç kız. "Annemle babama yeniden kavuşma umudumu, şu çocukcağızın annesinin günün birinde çıkıp geleceği konusundaki umudumu. Hepimizin olan bir umuttan söz etmeyi unuttum. Hangisi?" "Günün birinde yeniden görme umudu." "Öyle umutlar var ki çılgınlıktan başka bir şey değil. Ben de sana şunu söyleyeyim öyleyse, o tür umutlarım olmasaydı yaşamaktan çoktan vazgeçerdim." "Ne tür umutlar örneğin?" "Yeniden görmek. Onu biliyoruz. Bir başka örnek ver." "Vermem. Neden?" "Seni ilgilendireceğini sanmıyorum da ondan." "Beni ilgilendirmeyeceğini nereden biliyorsun? Benim hakkımda ne biliyorsun ki söyleyeceğin şeyin beni ilgilendirip ilgilendirmeyeceğine karar veriyorsun?" "Öfkelenme. Seni kırmak istemedim." "Erkekler hep aynı. Kadınlar hakkında her şeyi bilebilmek için bir kadının karnından çıkmış olmayı yeterli sayıyorlar. Ben kadınlar hakkında çok az şey biliyorum. Nasıl bir erkek olduğuma gelince, bunu da söyleyeyim. O kadar uzun bir yol kat ettim ki, şimdi artık yaşlı bir adamım. Tek gözü körken, iki gözü birden kör olmuş bir ihtiyar. Kendini kötülemeye hakkın yok. Daha fazlasını yapmam gerekir. Yıllar ilerledi ki insanın kendine yüklediği suçların listesi ne kadar kabarıyor bilemezsin. Ben gencim ama bu konuda kendimden yakınmıyorum. Gerçekten kınanması gereken bir şey yapmadın ki henüz. Bunu nasıl bilebilirsin? Benimle birlikte yaşamadın ki." "Evet, seninle birlikte yaşamadım." "Benim söylediklerimi neden hep aynı ses tonuyla yineliyorsun?" "Hangi ses tonu?" "Ağzından çıkan sözleri söylerken takındığın ton." "Ben yalnızca seninle yaşamadığımı söyledim, o kadar. Ses tonun, sesinin tonu başka şeyler çağrıştırıyor ama. Üsteleme, rica ederim." "Üstelerim elbette. Bilmek istiyorum. Biz umutlarımıza geri dönelim." "Dönelim peki. Sana söylemekten kaçındım. Öteki umudum da şu." "Ne?" "Suç listeme eklediğim en son suç." "Daha açık ol lütfen. Bilmece çözmekten hoşlanmam ben. Korkunç bir istek. Görme yetimize yeniden kavuşmama isteği." "Neden?" "Böyle yaşamayı sürdürebilmek için." Hep birlikte mi yoksa? Yalnızca sen ve ben mi? Yanıt vermeye zorlama beni. Sen de öteki erkekler kadar erkeksen, onların yapacağı şeyi yap. Açık seçik yanıt ver. Öte yandan yaşlı bir adam olduğunu söyledin. Oysa bu kadar uzun süre yaşamış olmanın bir anlamı varsa, yaşlı bir insanın gerçeğe sırtını dönmemesi gerekir. Öyleyse yanıt ver bana. Sen ve ben, peki neden benimle yaşamak istiyorsun? Bunu herkesin önünde söylememi istiyor musun? Birbirimizin önünde en pis, en çirkin, en itici şeyleri yaptık biz. Bu durumda bana söyleyeceğin şey bütün bunlardan daha kötü olamaz. Peki, madem ki istiyorsun söyleyeyim. Çünkü bu erkek karşısında duran kadını seviyor. Aşkını ilan etmek bu kadar zor geldi sana demek. Benim yaşımdaki insanlar gülünç duruma düşmekten çok korkar. Gülünç falan olmadın, unutalım gitsin, yalvarırım sana. Unutmaya niyetim olmadığı gibi senin de unutmana izin vermem. Saçma bu. Beni konuşmaya zorladın. Şimdi de konuşma sırası bende. Sonradan pişman olacağın hiçbir şeyi söyleme. Kara listeyi anımsa. Bugün iştenlikle davranıyorsam, yarın pişmanlık duyma olasılığı bulunmasının hiçbir önemi yok. Sus. Sen benimle yaşamak istiyorsun, ben de seninle yaşamak istiyorum. Delisin sen. Bundan böyle burada seninle bir çift olarak yaşayacağız. Dostlarımızdan ayrılmak zorunda kalsak bile birlikte yaşamayı sürdüreceğiz. Birlikte yaşayan iki körün, tek başına yaşayan bir körden daha iyi görmesi gerekir. Çılgınlık bu. Sen bana aşık değilsin ki. Aşık olmak da nereden çıkıyor? Ben şimdiye kadar kimseye aşık olmadım. Erkeklerle yalnızca yattım. Bu sözlerin beni haklı kılıyor. Doğru değil bu. İştenlikle söz ettin, öyleyse söyle bana. Beni sevdiğin gerçekten doğru mu? Seni, seninle birlikte olmayı isteyecek kadar seviyorum. Bunu da bir erkeğe ilk kez söylüyorum. Birbirimizi daha önce rastlasaydık, bunları söylemezdin bana. Benim gibi yaşlı bir adama, kafasının yarısı kel, ak saçlı, gözünün birinde bant taşıyan, öteki gözünde de katarak bulunan bir ihtiyara. O koşullarda yaşayan bir kadın olarak söylemezdim, bunu kabul ediyorum. Bunu sana söyleyen bugüne ulaşmış bir kadın. Öyleyse yarına ulaşmış kadın olarak da başka şeyler söyleyeceksin. Beni sına öyleyse. Bu da ne demek? Ben kim oluyormuşum da seni sınayacakmışım? Böyle şeylere yaşamın kendisi karar verir. Yaşam dediğin şey karar verdi bile. Bu konuşmayı karşılıklı böylece sürdürdüler. Birinin kör gözleri ötekinin kör gözlerinde, yüzleri canlı ve ateşliydi. İkisinden biri ikisinin de olmasını istediği şeyi dile getirdiğinde de yaşamın bundan böyle onların birlikte yaşamasına karar verdiğini kabul ettiler. Koyu renk gözlüklü genç kız ellerini uzattı. Bunu gideceği yönü bulmak için değil, yalnızca karşısında duran erkeğe vermek için yapmıştı. Elleri gözü siyah bantlı yaşlı adamın elleriyle buluştu. Adam onu usulca kendine çekti ve öyle kaldılar. Bunu ilk kez yapmıyorlardı elbette. Ne var ki artık birbirlerini kabul ettiklerini karşılıklı söylemişlerdi. Ötekilerin hiçbiri bir yorumda bulunmadı. Kimse onları kutlamadı. Sonsuza kadar mutlu olma dileğini kimse iletmedi. İçinde yaşadıkları dönem kutlamalarla, düş kurmalarla geçirilecek bir dönem değildi ve alınan kararlar bu olayda görüldüğü kadar ciddi olduğunda da içlerinden birinin böyle davranmak için insanların ancak kör olması gerektiğini, en kuvvetli alkışlamanın sessizce yapılan alkışlama olduğunu düşünmüş olmasına şaşırmamak gerekir. Doktorun karısı rahat bir yatak oluşturacak sayıda yastığı salondaki kanepelerin üstünden toplayıp koridora dizdi. Sonra Şehla çocuğu oraya götürerek bundan sonra burada yatacaksın dedi. Salonda daha sonra neler olup bittiğine gelince olup bitenler banyoda insanları aklayıp paklayan onca suyun aktığı o sabah gözü siyah bantlı yaşlı adamın sırtını yıkayan gizemli ellerin kimin elleri olduğunun artık anlaşıldığını gösteriyor. 30. ayrımın sonu sayfa 338.